Ayrım 5.
Örneğin David Sherry'nin bir araştırmasında oluşturulan yapay ağaç ormanında her bir ağaçta kapıları açık ya da kapalı tutabilen 0.5 santimetre çapında delikler vardı. Sherry baştan karaları saklamaları için bir miktar ayçiçeği tohumu vererek bunları saklayabilmeleri için önce delikleri açık bıraktı. Kuşların hangi deliklere tohum sakladığını dikkatle not ettikten sonra onları bu yapay ormandan uzaklaştırdı. Ardından bütün delikleri kapatarak 24 saat sonra kuşların ağaçlara geri dönmelerine izin verdi. Ayrıca deliklerin kapaklarını kapatmadan önce kuşların sakladıkları tohumların hepsini çıkardı. Böylece hiçbir delikte yiyecek kalmamış, bütün deliklerin hem görünüşü hem de kokusu aynı olmuştu. Delikler arasındaki tek fark kuşların bir önceki gün bazılarını tohum saklamak için kullanmış olmasıydı. Bakalım kuşlar kendilerine verilen 15 tohumu ağaçlarda bulunan 72 delikten hangilerini sakladıklarını hatırlayabilecekler miydi? Elde edilen sonuçlar etkileyiciydi. Kuşlar şimdi hepsi boş olmasına rağmen daha önce tohumları sakladıkları deliklere bakıyorlardı. Sherry hangi deliklerin kapılarının açıldığını belirleyip bunların daha önce tohum bırakılanlar olup olmadığına bakarak kuşların belleklerinin ne kadar iyi olduğunu görebiliyordu. Sonuç, belleklerinin çok iyi olduğunu gösteriyordu. Deliklerde yiyecek kokusu ya da içinde ne olduğunu belli edecek hiçbir işaret olmamasına rağmen kuşlar bir gün önce tohumları sakladıkları deliklerin kapılarını seçerek açmışlardı. Sherry bunun yanı sıra kuşların bir adım ilerleyerek bir defa uğrayıp içinden yiyecek aldıkları deliğe bir daha uğramadıklarını da ortaya koydu. Bunu göstermek için daha önce uyguladığı yöntemi biraz değiştirdi. Kuşların yiyeceklerini saklamalarına olanak sağladıktan sonra onları 24 saat süreyle ağaçlardan uzaklaştırdı ve yeniden geri dönmelerine izin verdi. Ancak bu defa yiyecekleri deliklerinden almadı ve cırtçırtlı kapıları da açık bıraktı. Böylece kuşlar uzaktan bile hangi deliklerde yiyecek olduğunu görebiliyordu. Sherry, kuşların bir gün önce bıraktıkları yiyeceklerin yarısını almalarına, yani tohum sakladıkları deliklerin yarısına uğramalarına izin verdi. Sonra kuşları yeniden 24 saat süreyle oradan uzaklaştırdı. Bir sonraki gün, yani yiyeceklerin yerleştirilmesinin üzerinden 48 saat geçtiğinde, bu defa kalan tohumların hepsini alarak bütün delikleri cırtçırtlı kapılarla kapattı ve sonra kuşların geri dönmesine izin verdi. 72 adet kapalı delikle karşılaşan kuşlar bu kez de bir gün önce içlerindeki yiyeceği aldıkları deliklerin değil de uğrayıp boşaltmadıkları deliklerin kapılarını açtılar. Kuşlar 24 saat önce içindeki yiyeceği aldıkları deliğe bir daha uğramanın anlamı olmayacağını, çünkü orayı boş bulacaklarını biliyorlardı. Dikkatlerini içinde yiyecek olan delikleri, eğer Sherry haksızlık edip bütün delikleri boşaltmasaydı, bulmak için yoğunlaştırmışlardı. Bu durumda kuşlar, nereye yiyecek sakladıklarını ve daha da önemlisi, daha önce hangi deliklere gidip içindekileri aldıklarını gerçekten hatırlıyor gibiydiler. Bununla birlikte, kuşların yüzlerce şeyin yerini ayrıntılı olarak hatırlayabildikleri sonucuna varmadan önce kontrol etmemiz gereken önemli bir olasılık daha var. Bu da kuşların arabasını tam olarak nereye park ettiğini hatırlamayan ancak her zaman gölgede bırakmaya çalıştığı için bir ağacın altına park ettiğini sanan tembel bir sürücü gibi davranmış olabilecekleri. Böylesi bir sürücü eğer her zaman bir ağacın altına park etme alışkanlığı varsa gerçekte olduğundan daha güçlü bir belleğe sahipmiş gibi görünebilir. Eğer hemen otoparkın köşesindeki ağacın altında bulunan arabasına yönelmişse, mevcut yüzlerce park yerinden o sabah hangisini seçtiğini hatırlamış görünmesi bizi etkileyebilir. Ama eğer otoparkta sadece 4 ağaç varsa ve yer bulunduğunda hep aynı ağacın altına park ediyorsa, tanık olduğumuz olay güçlü bir belleğin belirtisi değil, A, B, C ve bunun gibi ağaçlarının altına bak gibi basit bir kuralın uygulamasıdır. Eğer kuşlar da buna benzer kurallar benimsemişlerse, yani yiyeceklerini hep belli yerlere bırakıyorlar ve almak istediklerinde de hep bu yerlere bakıyorlarsa, gerçekte çok fazla şey hatırlamasalar da çok iyi bir bellekleri varmış gibi görünebilirler. Bu olasılığı da saf dışı edebiliriz. Çünkü ne Amerika ne de kayınbaştan karıları yiyeceklerini ararken hep sistemli olarak aynı yolu izlemezler ve hep aynı sırayla aynı deliklere gitmezler. Çevreyi dolaşarak yeni yerler bulurlar ve yiyecekleri depoladıkları yerleri hatırlarlar. Üzerinden gittikleri belli bir iz, hatırlamaları gerekenleri sınırlayabilecek belli bir rutinleri yoktur. Ayrıca Toronto-Oxford ekibinin yeni bir araştırması da ortaya koymuştur ki, kuşlar kendilerini saklamadığı yiyeceklerin yerlerini bile hatırlayabilirler. Bu da kuşların yiyeceği saklaması ve bulmasında belli park yeri açıklamasının geçerli olmadığını ortaya koymaktadır. Bu kez denek olarak incelenen kuşlar Amerika baştan karaları yerine onlara çok benzeyen Avrupa kayın baştan karalarıdır. Bu deneyde David Sherry'nin daha önce üzerlerinde cırt cırtlarla kapatılabilen deliklerin bulunduğu yapay ağaçlarla gerçekleştirdiği deneye benzemektedir. Ancak bu kez cırtçırtlı kapının ardında minik şeffaf bir plastik pencere vardır. Deneyin püf noktası yiyeceği bu defa kuşların değil insanların saklamış olmasıydı. Plastik pencere yüzünden içine girilmesi mümkün olmayan deliklerin bazılarına fıstık parçaları konmuştu. Önce bütün cırtçırtlı kapılar açık bırakılmış ve böylece kuşlar ağaçlara geldiğinde içlerinde fıstık bulunan delikleri görmüşler ancak önlerindeki plastik engel nedeniyle yiyecekleri alamamışlardı. Yaşadıkları bu hayal kırıklığının ardından kuşlar ağaçlardan uzaklaştırılmış ve deliklerin üzerindeki cırtçırtlı kapılar kapatılmıştı. Daha sonra geri dönmelerine izin verilen kuşlar sistemli olarak içlerinde daha önce fıstık parçaları gördükleri deliklerin kapılarını açmaya giriştiler. Kendileri koymasalar bile hangi deliklerde fıstık olduğunu, hangilerinde olmadığını 24 saat sonra da hatırlıyorlardı. Oysa kendilerine sağlanan tek imkan, yemelerine izin verilmeyen yiyeceğe kısa bir göz atma fırsatıydı. Ama bu yine de daha sonra hangi deliklere bakmaları gerektiğini hatırlamaları için yeterli olmuştu. O halde bu küçük kuşların yer konusunda dikkate değer bir belleğe sahip oldukları sonucuna varmak kaçınılmaz gibi görünmektedir. Doğal çevrede yüzlerce ya da binlerce yeri öğrenmekte ve David Sherry'nin deneylerinde de gördüğümüz gibi sadece bir delikte daha önce yiyecek bulunup bulunmadığını hatırlamakla kalmamakta, aynı zamanda o delikte hala yiyecek bulunup bulunmadığını da bilmektedirler. İçinde yiyecek saklanmış bir yeri bir kez kısa süre görseler bile aynı anda yüzlerce maddenin yeri hakkında canlı ve taze bir belleğe sahip olabilmektedirler. Bu belki uzmanlaşmış, olağan dışı ve bizim pek de işe yarar görmeyeceğimiz bir bellek türüdür. Ama aynı zamanda da hafife alınmayacak bir bellektir. Bu kuşların bellekleri müthiştir. Hayvanların öğrenme, üstelik de çok etkin biçimde öğrenme yeteneğine sahip olduklarını kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bize gösterir. Şimdiye kadar gördüklerimiz bunu açıkça ortaya koymuş olmalıdır. Şimdi ise daha da olağanüstü bir olguyu ele alacağız. Bu, sadece kendi kendine öğrenip, kendi hatalarından ders çıkarabilen değil, aynı zamanda başka hayvanların deneyimlerinden de bir şeyler öğrenebilen bir hayvan. Bu hayvan türünde tek bir hayvanın öğrendiği davranış, kopya etme ve taklit yoluyla bütün gruba yayılabilir. Hatta öğrenilen bilgi kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu yüzden bazıları bu hayvanların kültür ya da geleneğin temel niteliklerine sahip olduğunu düşünür. Bu terimleri kullanmayı doğru bulsak da bulmasak da bu hayvanın davranışlarını tanımlamak için doğuştan ve otomatik gibi sözcükler kullanmak yerinde olmayacaktır. Kuşku götürmeyen aklı, kurnazlığı ve insanların ondan kurtulma çabalarını boşa çıkarma yeteneği bu hayvanı karşı öfke ve hatta giderek isteksiz bir saygı uyandırmıştır. İnsanlar bu hayvana karşı savaş açmışlardır ve yüzyıllardır süren bu savaşı henüz kazanamamışlardır. İnsanların çoğu söz konusu hayvanın tümüyle ortadan kaldırılmasından memnunluk duyacaktır. Ama böyle akıllı bir düşmanı yok etmek o kadar kolay değildir. Lağımlar ve benzeri kötü yerlerde yaşadığı için tiksinti uyandırır. Hastalık yaydığı ve yiyecek maddelerini mahvettiği için korku ve nefret yaratır. Uzun tüysüz pembe kuyruğu ve sarı dişleriyle görünüşü bile çoğu insanı kaçırtmak için yeterlidir. Sözün kısası bu hayvanlar yani fareler ilk bakışta hayvanlar aleminde kültürün bayraktarları gibi görünmezler. Buna rağmen aslında böyledirler. Fare toplumunun örgütlenmesine ve davranışına baktığımızda dilimizin ucuna belki de gönülsüzce geliveren sözcükler kültür ve gelenektir. İnsanların en sevdikleri hayvanlardan biri olmamaları belki de onların başarılarına daha tarafsız bakabilmemizi kolaylaştıracaktır. Eğer ilk tepkimiz tabii ki yapabilirler değil de kesinlikle yapamazlar ise, daha sevimli hayvanlar söz konusu olduğunda düşebileceğimiz insanlaştırma, antropomorfizm tuzağından uzak durma şansımız daha yüksek olacaktır. O halde daha önce yeşil yaratıklarda olduğu gibi burada da dış görünüş ve yaşam biçimiyle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakmaya çalışalım ve farelerin nasıl bir yaşamları olduğuna, insanların en sağlam planlarını bile boşa çıkaran yeteneklerinin nasıl açıklanabileceğine bakalım. Sorunun ya da farklı bir bakış açısıyla kültürün başlangıcının kaynağı farelerin çok sosyal hayvanlar olmaları ve insanların onların bulunmalarını istemedikleri yerlerde yaşamalarıdır. Dolayısıyla insanlar açısından yapılması gereken onları zehirlemektir. Ve intikam alırcasına böyle yapmışlardır. Bu iş içinde farelerde kanı pıhtılaşmasını önleyerek onların iç kanamadan ölmelerine, korkunç bir ölüm biçimi yol açan varfarin gibi zehirler kullanmışlardır. Yürütülen kitlesel zehirlenme operasyonlarının sonuçlarından biri farelerin varfarin ve benzeri zehirlere karşı direnç geliştirmeleri oldu. Vücutları zehirle baş edebilecek duruma geldi ve böylece zehirli maddeyi yedikleri halde iç kanama geçirmediler. Bu durum şöyle gelişti. Az sayıdaki farenin kanı pıhtılaşmayı önleyici maddelerin varlığında bile pıhtılaşma özelliğini koruyordu ve bunların yaşama şansı diğerlerinden daha yüksekti. Dolayısıyla yavruları giderek çoğaldı ve böylece varfarine dirençli yeni fare kuşakları ortaya çıktı. Çiftçiler başlarına bela olan bu farelere karşı daha etkili yöntemler geliştirilmesini talep ettiler. Bilimciler de bu durumda fareleri ortadan kaldırmak için yeni bir şey bulmak zorunda kaldılar. Fareler bu yeni zehire karşı da direnç geliştirince yeniden bir başkasını bulmak için arayışa giriştiler. Bu arada bir yandan yeni zehirler geliştirip denenirken bazıları en azından ilk uygulamada başarılı oluyordu, diğer yandan başka bir gelişme ortaya çıkıyordu. Farelerde değişen ve kendilerini zehirin etkisinden koruyan sadece vücutları değildi. Davranışları da değişmiş ve öncelikle zehir yeme olasılıkları azalmıştı. İngiltere'nin güneyi gibi bazı bölgelerde yeni ve gelişmiş zehirlerle bile fareleri kontrol altına almak imkansız hale gelmişti. Hampshire'daki bir çiftlikte yoğun bir mücadele programı sonunda 14 günde farelerin ancak 3'te 1'i yok edilebilmişti. 3'te 2'si ise her fareyi öldürecek güçte zehirli yemlerle çevrili oldukları halde hiç zarar görmeden kurtulmayı başarmıştı. Daha sonra Oxford Üniversitesi'nden Claire Brunton ve David McDonald çiftlikteki farelerin hareketlerini izleyebilmek ve ne yaptıklarını bilebilmek için bazılarına minik vericiler yerleştirmeye karar verdiler. Böylece farelerin çoğunun zehirli yiyeceğe dokunmadan yanından geçip gittiğini saptadılar. Bu fareler oldukça uzaktaki zararsız yiyeceği bulabiliyorlardı. Bu davranışı açıklayan sebeplerden biri farelerin yeni olan her şeye çok ihtiyatlı yaklaşmaları ve ondan kaçırmalarıdır. Zehirli yem oraya yeni konmuştu, dolayısıyla daha ihtiyatlı olan fareler onunla hiç ilgilenmemişti. Bunun yerine daha uzağa giderek tanıdık ve tabii daha güvenli bir şey yemeyi seçmişlerdi. Bu örnekte zehire karşı direnç geliştiren fare aşırı ihtiyatlı olandı. Dolayısıyla özellikle akıllı olduklarını gösteren bir belirti yoktu. Eğer bazı fareler yiyecek konusunda diğerlerine göre daha ihtiyatlıysalar, bu akla yatkındır çünkü diğer hayvanlarda olduğu gibi fareler arasında da kişilik farklılıkları vardır. O zaman değişik yiyeceklerin tehlikeli olabileceği bir ortamda daha ihtiyatlı farelerin yaşama, çoğalma ve bu özelliklerini yavrularına geçirme şansları daha fazla olacaktır. Bu durumda tutuculuk ödüllendirirken yeniliğe karşı istekli olmak ya da aşırı merak farenin ölümüne yol açacaktır. Bu süreç ise öğrenmenin tam tersidir. Olup biten yenilikten kaçınma içgüdüsüyle ilgili genetik seçilimin gerçekleşmesi gibi görünmektedir. Katıksız içgüdünün iki ayrı biçimi, ihtiyatlı olan ve ihtiyatlı olmayan, fare zehiriyle dolu tehlikeli bir ortamda sınanmakta ve ihtiyatlı olan kazanmaktadır. Ancak hikaye burada bitmemektedir. Farelerin daha birçok özelliği vardır. Daha doğrusu zehire karşı dirençli bir fare sadece ihtiyatlı ya da zehire karşı fizyolojik direnç geliştirmiş bir fare değildir. O olup biteni belleğine kaydedebilen ve hangi yiyeceğin yenebileceğini, hangilerinden uzak durulması gerektiğini gösteren en küçük bilgi kırıntısını bile kullanarak davranışlarını buna göre ayarlamasını öğrenebilen bir faredir. Bunu nasıl yaptığını görebilmek için bir süre çiftliği bırakarak gözlerimizi çiftçilerin düşmanı yabani lağım faresinin evcilleştirilmiş kuzeni olan beyaz farelerle laboratuvarda yapılan deneyleri çeviriyoruz. McMaster Üniversitesi'nden Bennett Galluff bu deneylerle farelerin öğrenme hem de birbirlerinden öğrenme yeteneğine sahip olduklarını ortaya çıkardı. Birçok başka hayvan gibi farelerin de tadı iyi olan şeyleri yemeyi, kötü tadı olan ya da onları hasta edebilecek yiyeceklerden ise uzak durmayı öğrenmeleri belki şaşırtıcı değildir. Galluff'ın deneylerinde ise bize farelerin hangi yiyeceklerin zararsız, hangilerinin zehirli olduğunu bulmak için birbirlerini denek, kobay sözcüğünü kullanmak istemiyorum olarak kullandığını gösterdi. Galluff'ın uyguladığı yöntem oldukça basitti. Fareleri çiftler halinde kafeslere koyarak böylece birbirlerini yakından tanımalarını sağladı. Fareler laboratuvarda bile çok sosyal davranışlar gösterirler. Kafesteki çiftler birbirlerini koklayıp temizliyor ve yakın fiziksel temas halinde uyuyorlardı. Galluff kafesteki farelerden birini çıkararak eşinden uzaklaştırdı ve değişik bir yiyecek verdi. Daha sonra onu yeniden kafesteki eşinin yanına koyarak bu deneyimin kafesten hiç ayrılmayan eşi nasıl etkilediğini izledi. Bir örnek vererek açıklarsak, kafesten çıkardığı ve uygulamacı olarak adlandırdığı fareye daha önce ne onun ne de kafesteki eşinin hiç yemediği ve kokusunu da bilmediği kakao ya da tarçın gibi belirgin kokulu bir yiyecek verdi. Bazı fareler bazen yeni şeyler yemeye ikna edilebilir. Gözlemci olarak adlandırdığı kafesteki fare dışarıda olanları ne görebiliyor ne de koku alabiliyordu. Uygulamacı fare kafese geri konduğunda gözlemci onun üzerinde özellikle ağzını ve bıyıklarını hedef alan yoğun bir temizleme ve koklama hareketine girişti. Bu yakın ilişkinin 15 dakika kadar sürmesine izin verdikten sonra Galluff daha önce kafeste bıraktığı gözlemci fareyi bu kez dışarı çıkararak ona daha önce hiç karşılaşmadığı belirgin kokulu iki yiyecek verdi. Bunlardan biri, diyelim ki tarçınlı olanı, gözlemci arkadaşının kısa süre önce yediği yiyecekti. Tepki çok belirgin oldu. Uygulamacı farenin daha önce yediği yiyecek hangisi ise gözlemci fare de ondan yiyordu. Yani eşi daha önce kakaolu yiyeceği yemişse o da ondan yiyor, tarçınlıyı yemişse o da onu seçiyordu. Gözlemci fare uygulamacının daha önce ne yediğini görmemiş ama ağzından ya da nefesinden kokusunu almış olmalıydı. Bu örnekte başka bir farenin ne yediğini bilerek onu taklit etmenin sağladığı yarar şuydu. Eğer öteki fare yeni bir şey yemişse ve hala yaşıyorsa bu yiyeceğin zehirli olma olasılığı yoktu. Galluff ayrıca eğer uygulamacı fare hasta görünüyorsa gözlemcinin onda kokusunu aldığı yiyeceği yemediğini ortaya koyarak deneyin aksi yöndeki sonucunu da gösterdi. Yine birbirlerini iyi tanıyan fareleri kullanan Galluff çiftlerden birini kafesten çıkararak ona besleyici olmamakla birlikte farelerin çok sevdiği sakarinli su verdi. Deneyde kullanılan fareler daha önce kendilerine verilen sakarinin tadını iyi biliyorlardı. Dolayısıyla uygulamacı fare kendine verileni duraksamadan içti. Galluff daha sonra fareye bir süre için kendisini kötü hissetmesine yol açacak bir kimyasal bileşim olan lityum klorür vererek onu yeniden kafesteki gözlemci farenin yanına koydu. Fareler yine birbirlerini temizleyip koklayarak yakın ilişki içine girdiler. 2 saat sonra iki fare birbirlerini göremeyecek şekilde uzaklaştırılarak yeniden sakarin verildi. Daha önce lityum kloruyla hastalanması sağlanan fare tahmin edilebileceği biçimde sakarinin çoğunu içmedi. Hastalanmasının sakarinle ilgisi bulunmadığı halde bu maddeyi içmesiyle kendini kötü hissetmesi arasındaki bağlantı henüz unutamayacağı kadar yakın bir zamanda kurulmuştu. Aynı fare buna karşılık başka erikleri içiyordu ki bu da isteksizliğinin genel değil sakarine karşı olduğunu gösteriyordu. Ancak asıl dikkati çeken kafes arkadaşı gözlemci farenin davranışıydı. Bu fare o gün ne sakarini su içmiş ne de lityum klorür verilerek hasta edilmişti. Bununla birlikte daha önce sakarini suyu severek içmesine rağmen bu defa isteksizdi. Uygulamacı fareyi göremediği halde daha önce sevdiği bir yiyeceği reddederek aynı hastalanan arkadaşı gibi davranıyordu. Uygulamacı farenin içtiğinden belki biraz daha fazla sakarın içmiş ama gerisini reddetmişti. Arkadaşının kokusu ya da garip davranışı daha ileri gitmesini engellemişti. Bu davranış gerçek dünyada da sergilenecektir. Çünkü belli bir koku yayan zehirlenmiş bir fare diğerlerine bu kokuya sahip yiyecekten kaçınılması gerektiğini öğretecektir. Fareler yuvalarındaki yakınlık ortamında birbirlerinin kokularını tanıma fırsatına yeterince sahiptirler. Gallup'un deneyleri farelerin türdeşleri olan sağlıklı bir bireyle hasta olanı birbirinden ayırt etme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Sağlıklı farenin kokusu yenebilecek yiyecekler için bir işaret sağlarken hasta hayvanın kokusu kaçınılması gereken yiyecekleri gösterir. Fareler birbirlerinin sağlık durumuyla ilgili bu bilgiye ulaşmak için zamana ihtiyaç duyarlar. Gözlemci farenin hastalanan arkadaşının yediği ya da içtiği şeylerden kaçınmaya başlaması için arkadaşıyla en az yarım saat birlikte olması gerekir. Ayrıca gözlemcinin arkadaşındaki belirtileri fark edebilmesi için iki farenin birbirlerini iyi tanımaları gerekir. Belirgin bir kokuya sahip hasta ama yabancı bir fare ile aynı yere konulmak gözlemci fareyi bu kokuyu taşıyan yiyecekten uzaklaştırmaz. Ancak bu şartların varlığı yabani fare kolonilerinde olağandır. Fareler birbirlerini birey olarak tanır ve uzun süreler yakın temas halinde olurlar. Bu da onlara arkadaşlarından birine sorun olup olmadığını değerlendirmeleri ve tehlikeden korunmakta bu bilgiden yararlanmaları için yeterince fırsat sağlar. Anlattığımız davranışlar akıllıca görünebilir. Peki ama bunun kültürle ne ilgisi var? Hangi yiyeceğin zararsız, hangisinin tehlikeli olabileceğine ilişkin bir hayvandan diğerine bilgi aktarılması toplu öğrenmeye açık bir örnek oluştursa da kültür daha geniş bir anlam taşır. Bir kuşağın bilgi birikimini genetik olmayan yollardan sonraki kuşağa aktarması gibi. Anne farenin yeni yiyeceklere karşı gösterdiği ihtiyat yavrularında da ortaya çıkabilir. Ama eğer yavrular ihtiyatlı olmayı annelerini izleyerek öğrenmedilerse buna kültür denemez. Eğer anne ihtiyatlı olma eğilimini yavrularına genetik olarak aktardıysa burada bir kültür mirasından söz edemeyiz. Buna karşılık eğer anne yaşamı süresince bir şeyler öğreniyor, yavruları da ondan görerek bunları kendi yaşamlarında uyguluyorlarsa en azından sözcüğün bazı tanımlarına uygun olarak kültür aktarımının basit bir şekliyle karşı karşıyayız demektir. Bu tanıma göre de fareler kültürel yaratıklardır. Farelerin karşı karşıya bulunduğu özel tehlike yani zehirlenme olasılığı onların mümkün olduğunca birbirlerinin deneyimlerinden öğrenebilmeleri için ortam oluşturur. İnsanların günümüzde geliştirdiği fare zehirleri öylesine öldürücüdür ki küçük bir dozu bile fareyi öldürmeye yeter.